Ayrım 2.
1. Bölüm. Dünyasız bir kafa. Gezinti. Burada ne yapıyorsun çocuğum? Hiç. Öyleyse burada neden duruyorsun? Hiç, öyle duruyorum. Okuma yazma biliyor musun? Elbette. Kaç yaşındasın bakayım? 9'umu geçtim. Çikolata mı yoksa bir kitap mı? Hangisini istersin? Kitap. Sahi mi? Aferin oğlum. Demek kitap sevdiğin için burada duruyorsun. Evet. Neden baştan söylemedin bunu? Bu yüzden hep babamdan azar işitiyorum da. Ya, adı ne babanın? Franz Metzger. Yabancı bir ülkeye gitmek ister miydin? Evet, Hindistan'a gitmek isterdim. Kaplanlar var orada. Başka nerelere gitmek isterdin? Çin'i de görmek isterdim. Orada görkemli bir set var. Üstüne tırmanma hoşuna gider derhalde, değil mi? Set çok kalın ve yüksektir. Kimse aşamaz. Zaten kimse aşamasın diye yapmışlar. Neler de biliyorsun. Çok okumuş olmalısın. Evet, sürekli okurum. Ama babam kitaplarımı elimden alıyor. Bir Çin okuluna gidebilmeyi çok isterdim. Orada 40.000 harf öğretiyorlar. Bu kadar harfin tek bir kitaba sığması olanaksız. Sen öyle sanıyorsun. Hesapladım. Yine de yanılıyorsun. Hem vitrinlerdeki kitaplara bakma sen. Onların hepsi birbirinden kötüdür. Ama benim çantamda çok güzel bir şey var. Dur, sana da göstereyim. Bunun ne yazısı olduğunu biliyor musun? Çince. Çince bir yazı bu. Sen bayağı akıllı bir çocuksun. Daha önce Çince kitap görmüş müydün? Hayır, ama tahmin ettim Çince olduğunu. Şu gördüğün iki işaret Mong Tisi anlamına geliyor. Büyük düşünür Mong, Çin uygarlığının yetiştirdiği en ünlü kişilerden biriydi. Bundan tam 2250 yıl önce yaşadı. Yazdıkları günümüzde dokunuyor. Aklında tutabilecek misin bunları? Tutarım, artık okuluma gitmem gerek. Demek okula giderken yolda gördüğün kitapçıların vitrinlerine bakıyorsun. Senin adın ne peki? Franz Metzger. Bana da babamın adını vermişler. Nerede oturuyorsun? Erlil Caddesi, 24 numarada. Ben de aynı yerde oturuyorum ama çıkaramadım seni. Merdivenlerde ne zaman biriyle karşılaşsanız başınızı başka yöne çeviriyorsunuz da ondan. Ben sizi epeydir tanıyorum. Profesör Kiyansınız. Ama herhangi bir yerde ders vermiyorsunuz. Anneme bakarsanız aslında profesör falan değilmişsiniz. Ama ben inanıyorum profesör olduğunuza. Çünkü bir kitaplığınız var. Maria kitaplığınızı görenin gözlerine inanamayacağını söylüyor. Maria bizim hizmetçimizdir. Büyüyünce benim de bir kitaplığım olsun istiyorum. Her dilden tüm kitaplar bulunmalı kitaplığımda. Bir de sizinkisi gibi Çince bir kitap. Ama artık okula koşmam gerek. Kim yazmıştı bu kitabı? Aklında mı hala? Mong Tise, düşünür Mong. Bundan tam 2250 yıl önce yaşadı. Aferin, unutmamışsın. Bir gün gelip kitaplığımı görebilirsin. Evime bakan kadına benim izin verdiğimi söyle. Sana Hindistan'dan ve Çin'den resimler de gösteririm. Yaşasın! Geleceğim öyleyse. Mutlaka gelirim. Bugün öğleden sonra geleyim mi? Hayır yavrum, hayır. Çalışmam gerek. Bir haftadan önce olmaz. Uzun boylu, zayıf bir adam olan sinoloji bilgini Profesör Kien, elindeki Çince kitabı kolunun altında taşıdığı dolu çantaya yerleştirdi. Dikkatle kapadı çantasını. Ve akıllı olan çocuğu gözden yitene dek arkasından baktı. Yaratılış olarak çok konuşmaktan hoşlanmayan, asık yüzlü bir adamdı. Şimdi de hiçbir zorlayıcı nedene dayanmaksızın başlamış olduğu bu konuşmadan ötürü kendi kendisini suçluyordu. Her sabah saat 7 ile 8 arasında yaptığı günlük gezintisi sırasında, önünden geçtiği bütün kitapçıların vitrinlerine şöyle bir göz atmayı alışkanlık edinmişti. Bu arada gerçekten, değer taşıyan kitapların yerini gitgide kitap adı altında bir sürü ıvır zıvıra bıraktığını görmekten neredeyse zevk duymaktaydı. Kendisi bu büyük kentin en değerli özel kitaplığına sahipti. Kitaplığının küçük bir bölümünü de hep yanında taşırdı. Çok çalışmayla ve sert bir sıkı düzen içinde geçen yaşamı boyunca yüreğinde yerleşmesine izin verdiği tek tutku olan kitap tutkusu bazı önlemler almak zorunda bırakmıştı onu. Örnekse kötünün kötüsü bile olsa herhangi bir kitap satın alması için kolayca baştan çıkarabilirdi bilgini. Neyse kitapçıların çoğu ancak saat 8'den sonra açılıyordu. Kimi zaman patronunun gözüne girmek isteyen bir çırak epey önceden gelir, dükkana gelecek ilk tezgahtarı beklemeye koyulur, sonra da anahtarı onun elinden handiyse bir törenin gereğini yerine getiriyormuşçasını alırdı. Ya saat 7'den beri buradayım derdi, ya da kapıda kaldım. Böylesi işgüzarlık kiyen gibi bir adama kolaycacık bulaşırdı. Çırağın ardından dükkana dalmamak için kendini zor tutardı. Küçük kitapçıların sahipleri arasındaysa saat 7:30 oldu muydu, açık kapılarının ardında çalışmaya koyulan erkencilere sık sık rastlanırdı. Kien bu kışkırtmalar karşısında baştan çıkmamak için elini tıka basa dolu olan çantasına vururdu. Çantayı taşımak için özel bir tutuş biçimi bulmuştu. Bu tutuş biçimi bastırırken gövdesinin elden geldiğince geniş bir alanın çantaya değmesini sağlıyordu. Kaburga kemikleri, incecik, kötü dikimli giysilerinin altından çantasının dokunuşunu duyardı. Kolunun omuzdan dirseğe değin uzanan bölümü, çantanın yan tarafındaki girintiyi tümüyle örter, tıpatıp uyardı oraya. Dirsekten bileğe dek olan bölümle de çantayı altından desteklerdi. Yelpaze gibi açılan parmakları derinin yüzeyinin her bir noktasında tutkuyla dolaşırdı. Kien bu aşırı özeni kendi kendisine karşı çantanın içerdiklerinin değeriyle haklı göstermekteydi. Terslik bu ya, çanta yere düşecek olsa ya da her sabah yola çıkmazdan önce büyük bir dikkatle gözden geçirdiği kilit tam bu nazik anda açılsa değerli yapıtlarının sonu gelmiş demekti. Çünkü dünyada kirli kitaplar kadar hiçbir şeyden nefret etmezdi Kien. Bugün eve dönerken bir vitrinin önünde durduğunda küçük bir erkek çocuğu ansızın vitrinle onun arasına girivermişti. Kien bir terbiyesizlik saymıştı bu davranışı. Gerçi vitrinle arasında çocuğun sığabileceği kadar yer vardı. Kien her zaman vitrinin bir metre uzağında durur, buna karşın camın gerisinde harf türünden ne varsa büyük bir kolaylıkla okurdu. Gözlerin işleyişini istediği gibi ayarlayabiliyordu. Bütün gününü kitapların ve el yazılarının başında geçiren 40 yaşında bir adam için pek yabana atılır bir şey değildi bu. Her sabah gözlerinin neden iyi gördüğüne bir kez daha tanık olmaktaydı. Öte yandan vitrinle arasında bıraktığı uzaklık, satışa ve herkesin yararlanmasına sunulmuş olan bu kitapları nasıl aşağı gördüğünü de dile getirmekteydi. Zaten kendi kitaplığındaki ağırlıklı yapıtlarla oranlandığında vitrinlerdeki kitapların böylesi bir horlanmayı fazlasıyla hak ettiğini söylemek olanaklıydı. Küçüktü çocuk. Kiyenin boyuysa ortanın çok üstündeydi. Çocuğun üzerinden kitapları rahatça görebiliyordu. Yine de ondan biraz daha saygı beklemek hakkıydı. Çocuğa haddini bildirmezden önce onu iyice görebilmek için yana çekildi. Gözlerini kitapların başlıklarına dikmişti çocuk. Dudaklarını da kısık sesler çıkararak ağır ağır oynatmaktaydı. Gözlerini kitaplardan hiç ayırmaksızın bir ciltten ötekine kaydırıyordu bakışlarını. Yalnız başını zaman zaman hızla çevirip bir başka yöne bakıyordu. Caddenin öbür yanında bir saatçi dükkanının üstünde koskoca bir saat asılıydı. O sırada henüz 8:20 vardı. Çocuk önemli bir şeyin zamanını geçirmekten ürkmekteydi görünüşe bakılırsa. Arkasında duran adama ise dikkat ettiği yoktu. Belki kendisini okumaya alıştırıyordu. Ya da başlıkları ezberliyordu. Hepsinin üstünde aynı önemseyişle duruyordu. Bir an durakladığında bakışların hangi kitaba yönelttiğini rahatça anlayabiliyordunuz. Kien acıdı çocuğa. Zavallıcık burada durmuş, o taptaze, belki de daha şimdiden okumaya acıkmış ruhunu bu aşağılık nesnelerle çürütmeye koyulmuştu. İleriki yıllarında bazı kötü kitapları salt vaktiyle başlıklarını tanımış olduğu için okuyacaktı. Çocuğun erken dönemlerinde belirginleşen bu kolayca etkilenebilme özelliği nasıl en aza indirilebilirdi? Çocuk yürüyüp konuşabildiği andan başlayarak kötü yapılmış bir sokağın kaldırımlarının ve elini neden kitaplara uzattığını ancak şeytanın bilebileceği bir tacirin sattığı malların acımasız pençelerine düşmüş demekti. Aslında küçük erkek çocukları değerli bir özel kitaplıkta büyümeliydiler. Salt, ciddi kişilerle ilişkilerin yer alacağı bir günlük yaşam, loş, sessiz, aklın egemenliğinde bir atmosfer, gerek zamanı gerek mekanı en dikkatli biçimde düzenlemeyi öğretecek sürekli bir eğitim. Bu nazik yaratıkların çocukluk yıllarını atlatabilmeleri için böylesi bir ortamdan daha değerli bir yardımcı düşünülebilir miydi? Gel gelelim, bu kentte ciddiye alınabilecek bir özel kitaplığı olan tek insan Kien'di. O da yanına çocuk alamazdı. İşi dikkatini başka yönlere ayırmasını engelliyordu. Gürültü patırtı yaparlardı çocuklar. Kendileriyle ilgilenilmesini beklerlerdi. Sonra bakımları bir kadının varlığını gerektirirdi. Yemek kotarmak için herhangi bir hizmetçi yeterliydi. Ne ki çocuklar için ille bir anne tutmak zorunluluğu vardı. Anne yalnız anneliğiyle kalsa sorun yoktu. Ama içlerinden hangisi asıl rolüyle yetinmesini biliyordu. Gerçekte hepsi için başta kadın olmak geliyordu. İleri sürdükleri istekleri ise onurlu bir bilgin düşlerinde bile yerine getirmeyi düşünemezdi. Bu yüzden kadınlardan uzak kalmıştı Kien. Kadınlara karşı o güne dek ilgi göstermemişti. Bu durum bundan sonra da değişmeyecekti doğal olarak. Duruk bakışlı, oynak başlı çocuk işte bu nedenden ötürü daha başta yitirmişti partiyi. Kien salt acıdığından alışkanlığının sapladığı kuralın dışına çıkmış çocukla konuşmuştu. İçinde uyanan eğitme isteğinden çocuğa bir çikolata alarak kurtulmaya kalkışmıştı. Ama buna giriştiğinde kitabı çikolataya yeğe tutan 9 yaşında çocukların da bulunabileceğini öğrenmişti. Bundan sonra tanık oldukları ise şaşkınlığını bütün artırmıştı. Çocuk Çin'le ilgileniyordu. Babasının buyruğuna karşı koyarak kitap okuyordu. Çin yazısının güçlüklerine ilişkin söylentiler onu korkutacağına büsbütün merakını kamçılıyor, söz konusu yazıyı gözünde daha bir çekici kılıyordu. O güne değin hiç görmemiş oluşuna karşın gösterilenin Çin yazısı olduğunu hemen anlamıştı. bir zeka sınavını son kerte parlak biçimde başarmıştı. Kendisine gösterilen kitaba dokunmaya kalkışmamıştı. Parmaklarının pisliğinden utanmıştı belki de. Ama Kien incelediğinde çocuğun parmaklarının temiz olduğunu da görmüştü. Bir başkası olsaydı çocuğun yerinde, kirli parmaklarıyla da dokunmaya yeltenirdi kitaba. Acelesi vardı. Okulu saat 8'de başlıyordu. Buna karşın ta son ana dek kalmıştı. Yapılan çağrıya nice zamandır aç kalmış birinin yemeğe saldırışı gibi sarılmıştı. Besbelli babası yüzünden çok acı çekiyordu. Çocukcağızda kalsa daha o gün öğleden sonra tam Kien'in yoğun çalışma saatlerinin ortasında çağrıyı yanıtlayacaktı. Zaten aynı binada oturuyorlardı. Kien bu konuşmayı yapmış olmasından dolayı kendini bağışladı. Kuralı bozması harcanan çabaya değmişti doğrusu. Artık gözden gitmiş olan çocuğu imgeleminde geleceğin sinoloji bilgini olarak selamladı. Bu az bilinen bilim dalıyla ilgilenen kim vardı ki? Çocuklar futbol oynuyorlardı. Yetişkinlerse kazanç ardında koşuşuyorlar, boş zamanlarını da sevişmekle geçiriyorlardı. 8 saat uyumak, 8 saatte hiçbir şey yapmaksızın leş gibi oturabilmek uğruna geriye kalan tüm zamanları tiksindikleri işlere adıyorlardı. Sonra da bu insanlar yalnız midelerini değil, gövdelerinin bütününü tanrıları kılmışlardı. Çinilerin gökyüzü tanrısı onlarınkine oranla daha yüce, daha onurluydu. Çocuk bir dahaki haftaya ziyaretine gelmese bile hiç kuşku yok ki bu düşünülebilecek en uzak olasılıktı. Unutulması zor bir adı düşünür Mong'un adını artık belleğine geçirmişti bir kez. Beklenmedik rastlantılar Kien'in yaşamına bazen yepyeni bir yön verebilirdi. Kien dudaklarında belirsiz bir gülümsemeyle evine doğru yürümeye devam etti. Çok enderdi gülümsediği. Tıpkı yaşamlarındaki en büyük istekleri bir kitaplık olan kişilerin ender bulunuşu gibi. 9 yaşındayken bir kitapçı dükkanının özlemini çekerdi. Ama o zamanlar sahibi sıfatıyla dükkanın içinde dolaştığını imgeledikçe bu düşünceyi neredeyse Tanrı'ya sövmekle eş anlamlı bulurdu. Bir kitapçı bir kraldı ama bir kraldan hiçbir zaman kitapçı olamazdı. Kendisine gelince bir tezgahtar bile olamayacak kadar küçük yaştaydı. Böyle düşünüyordu o sıralar. Olsa olsa bir kitapçı dükkanının ayak işlerini, getir götür işlerine bakabilirdi. Gel gelelim bununla uğraşanları hep oraya buraya yollarlardı. Yalnızca paketler halinde kolunun altında taşıyacak olduktan sonra kitapların ona ne yararı dokunabilirdi ki? Uzun zaman bir çare aradı. Günün birinde okuldan çıktıktan sonra eve dönmedi. Kentin en büyük kitapçısına girdi. Dükkanın altı vitrini de tıka basa kitapla doluydu. İçeriye girer girmez ağlamaya başlayarak "Hemen tuvalete gitmeliyim, hemen gitmezsem bir kaza olacak, korkuyorum." dedi. Ona gitmek istediği yerin yolunu gösterdiler. Nerede olduğunu iyice aklında tuttu. Döndükten sonra teşekkür etti ve dükkandaki satıcılara kendilerine bir yardımının dokunup dokunmayacağını sordu. Pırıl pırıl yüzü çevresindekilerin hoşuna gitmişti. Oysa bu pırıltılı yüz daha 1-2 dakika öncesinde değin o tuhaf korkunun etkisiyle karmakarışıktı. Onunla konuşmaya başladılar. Kitaplara ilişkin bilgisi azımsanacak gibi değildi. Yaşına göre çok akıllı buldular onu. Akşama doğru koltuğunun altına ağır bir paket sıkıştırıp bir yere gönderdiler. Gideceği yere tramvayla gidip döndü. Bunu yapabilecek kadar birikmiş parası vardı. Ortalık kararırken tam da dükkan kapanmazdan önce işin görüldüğünü bildirerek masanın üstüne bıraktı makbuzu. Birisi yaptığını ödüllendirmek amacıyla ekşimtırak bir bonbon verdi ona. Dükkandaki satıcılar paltolarını giyerlerken ayaklarının ucuna basa basa arka tarafa kimsenin kendisini bulamayacağı o yere gidip kapandı Kien. Kimse de bir şey fark etmedi. Herkes iş saatlerinin sona ermiş olmasının yarattığı sevinçle o akşam ne yapacağını düşünmekteydi büyük bir olasılıkla. Kien bulunduğu yerde uzun süre bekledi. Ancak saatler sonra gece ilerlediğinde dışarı çıkmaya cesaret edebildi. Dükkanın içi karanlıktı. Elektrik düğmesini aramaya koyuldu. Gündüzün düğmenin nerede olduğuna bakmaya akıl edememişti. Nihayet bulup elini uzattığında bu defa ışık yakmaktan çekindi. Belki caddeden geçen biri onu görür evine geri götürmeye kalkışabilirdi. Gözleri kendiliğinden karanlığa alıştı. Gel gelelim kötü bir yanı vardı durumun, o da karanlıkta okuyamamasıydı. Ciltleri birbirinin ardından raflardan indirip sayfalarını çevirdi. Kimilerinin başlıklarını sökmeyi bile başardı onca karanlıkta. Daha sonra merdivene tırmandı. Yukarıdaki kitapların içinde ne gibi gizler bulunduğunu merak ediyordu. Aşağı yuvarlandı bir ara merdivenden. Canım acımadı dedi yine de kendi kendine. Yer sertti, kitaplar ise yumuşacık. Bir kitapçı dükkanında insan olsa olsa kitapların üstüne düşebilirdi. İstese bir kule de yapabilirdi kitaplardan. Ama mağazanın düzenini bozmayı çok aşağılık bir davranış saydı ve her defasında yeni bir cilt almadan önce eskisini yerine koydu. Sırtı acıyordu. Belki de yorgunluktu yalnızca. Evinde olsaydı şimdiye dek çoktan uyurdu. ama burada olmuyordu. İçindeki coşku uykusunun gelmesini engelliyordu. Bir tek gözlerinin artık en büyük harflerle dizilmiş başlıkları bile seçemeyişine kızmaktaydı. Derken bir daha sokağa çıkmaksızın ve o saçma sapan okula gitmeksizin burada kaç yıl okuyabileceğini hesapladı. Neden burada sürekli kalmasındı? Ne yapar eder cep harçlığından ufacık bir yatak alabilecek kadar para artırırdı. Ama böyle yaparsa korkar, üzülürdü annesi. Gerçi o da azıcık olsun korkmuyor değildi. Çevrenin pek sessiz olmasındandı korkusu. Caddedeki gaz lambaları da sönmüştü. Gölgeler geziniyordu dört bir yanda. Ne de olsa vardı o hayalet denen şey. Gece oldu mu dört bir yandan uçup geliyorlar, kitapların başına çöküp okumaya koyuluyorlardı. Gözleri çok iri olduğundan okumak için ayrıca ışığa gerek duymuyorlardı. Kian hayaletleri düşününce ne alt ne de üst raflardaki kitaplara bir daha dokunmayı göze alabildi. Sürünerek tezgahın altına girdi. Korkudan çeneleri birbirine vurmaya başlamıştı. Dükkanda belki 10.000 kitap vardı. Her birinin başına da bir hayalet çökmüş oturuyordu. Bu yüzden böylesine sessizdi çevresi. Zaman zaman hayaletlerin hışır hışır sayfaları çevirdiklerini duyuyordu. Onlar da kendisi kadar hızlı okuyorlardı. Belki onların varlıklarına alışabilirdi. Gel gelelim 10.000 hayalet, dile kolaydı. İçlerinden biri çıkıp ısırabilirlerdi ki yeğeni. Hayaletlere dokunmak doğru değildi tabii. Kendileriyle alay edildiğini sanıp kızarlardı. Çocuk olduğu yerde büzüldü, küçüldükçe küçüldü. Hayaletler üzerinden uçarak geçtiler. Sabah sanki nice gecelerden sonra doğdu. Uyuyakaldı sonundaki yeğen. Dükkanı açtıklarını fark etmedi. Tezgahın altında bulup uyandırdılar onu. Hala uyuyormuş gibi yaptı önceki yeğen. Derken birdenbire ağlamaya koyuldu. Dün kendisini dükkanda kapalı bıraktıklarını, şimdi annesinden ürktüğünü, zavallı annesinin herhalde sabaha kadar her yerde kendisini aramış olacağını söyledi. Mağaza sahibi sorguya çekti onu ve adını öğrenir öğrenmez yanına tezgahtarlardan birini katıp evine gönderdi. Annesine çocuğun yanlışlıkla dükkanda kapalı kaldığını ama sağlığının iyi olduğunu bildirerek özür diledi, saygılarını iletti. Annesi inandı buna ve oğluna yeniden kavuştuğu için çok sevindi. İşte bir zamanların bu küçük çocuğu şimdi görkemli bir kitaplığa ve o kitaplık kadar ünlü bir ada sahipti. Kian yalandan tiksinirdi. Küçüklüğünden bu yana doğrudan santim olsun şaşmamıştı. Çocukluğunda da bu olayın dışında yalan söylediğini anımsamıyordu. Şu bir tek yalandan bile nefret etmekteydi. Kendisine gençliğinin, yeni yetmeliğinin bir yansısı gibi görünen küçük öğrenciyle yaptığı konuşma yalanını anımsatmıştı ona. "Bunu düşünmenin sırası değil şimdi," dedi kendi kendine. Saat neredeyse 8 olmak üzereydi. Tam 8'de çalışmaya, hakikat uğrundaki hizmetlerini yerine getirmeye başlardı. Bilim ve hakikat eş anlamlı kavramlardı onun düşüncesinde. Kişi öteki insanlardan uzaklaştığı oranda hakikate yaklaşırdı. Günlük yaşam yalanlardan kurulu yüzeysel bir düzendi. Yanından geçenlerin her biri yalnızca bir yalancıydı. Bu yüzden zahmet edip suratlarına bakmıyordu bile. Kitleyi oluşturan şu kötü oyunculardan hangisinin yüzü çekici gelebilirdi ki onu? Gerçekte yüzlerini her an değiştiriyorlar, bir gün bile aynı rolde kalmıyorlardı. Bu Kian'ın daha baştan beri bilincinde olduğu bir gerçeklikti. Bunun için öyle deneyimli olmasına gerek yoktu. Tek bir tutkusu vardı. Tüm yaşamı boyunca gerçekte neyse o olarak kalmak. Kendi kişiliğini salt bir ay ya da bir yıl süreyle değil ama ömrünün sonuna dek yitirmemek. İnsanın eğer varsa kişiliği dış görünüşünü de biçimlendirmekteydi. Kian kendini bildi bileli uzun boylu ve adam akıllı zayıftı. Yüzünü ise yalnızca kitapçı vitrinlerindeki yansılarından üstün körü biliyordu. Aynası yoktu evinde. Kitaplardan ayna koyacak yer kalmamıştı. Ama zayıf, sert bakışlı, kemikli olduğunu biliyordu yüzünün. Bu kadarı da ona yetiyordu. İnsanlara dikkat etmek konusunda en ufak bir istek duymadığından gözlerini ya yere diker ya da gelip geçenlerin başlarının üzerinden bakardı. Kitapçı dükkanlarının yerini ise yalnızca içgüdüsüyle bulurdu zaten. Bu konuda kendisini içgüdüsüne kaptırmasında hiçbir sakınca yoktu. Otluğa çıkmış atları sonradan ahırlarına dönmeye yönelten güç, aynı şaşmazlıkla ona da hizmet etmekteydi. Sabah gezintilerinin amacı, mağazalardaki kitapların kokusunu ciğerlerine doldurmaktı. Bunu yapınca uyarılıyor, içinde onlara karşı koymak, neyden okumak isteği doğuyor, gücü biraz tazeleniyordu. Kendi kitaplığındaysa her şey saat gibi işliyordu. Sabahları saat 7 ile 8 arasında kendine başkalarının tüm yaşamını oluşturan kim özgürlükler tanıyordu. Bu bir saatin tadını alabildiğine çıkarmasına karşın düzenliliği de asla elden bırakmıyordu. Gürültülü bir caddeyi geçmeden önce biraz durakladı. Aynı tempoda yürümekten hoşlanırdı. Adımlarını sıklaştırmak için elverişli anı bekledi. Bu arada birisi bir başkasını yüksek sesle "Bana Mut Caddesi'nin nerede olduğunu söyler misiniz?" diye sordu. Kendisine soru yöneltilen kişi hiçbir yanıt vermedi. Kien buna şaşırdı. Demek bu caddede gereksiz konuşmalardan gönenmeyen kendisinden başka kişiler vardı. Gözlerini kaldırıp bakmaksızın kulak kabarttı. Acaba soruyu yönelten bu susma karşısında nasıl bir tepki gösterecekti? "Özür dilerim, acaba bana Mut Caddesi'nin nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?" Daha nazik konuşması karşılık alabilme şansını yükseltmişti. Öteki kişi yine hiçbir şey söylemedi. "Sanırım işitmediniz beni. Sizden bir bilgi rica ettim. Acaba Mut Caddesi'ne nasıl gidebileceğimi söylemek inceliğini gösterir misiniz?" Kiye'nin öğrenme isteği kamçılandı. Boş, yersiz bir merak değildi duyumsadığı. Tanımazdı bile böyle bir merakı. Kendisine soru yöneltilen kişi bu kez de yanıtlamazsa artık ona bakmaya karar verdi. Kuşku yok ki adam derin düşüncelere dalmıştı ve düşünce zincirinin her ne biçimde olursa olsun kesintiye uğramasını engellemek istiyordu. Evet, yine hiçbir şey söylemedi. Kien içinden övdü onu. Binlerce kişi arasında rastlantılara karşı koymasını bilen birini bulmuştu. Soru soran, "Sağır mısınız kuzum siz?" diye ünledi. Kien, susan adam şimdi herhalde karşılık verecektir diye düşündü ve tarafını tuttuğu kişinin davranışından duyduğu sevinç usul usul yitirmeye başladı yoğunluğunu. Kim sövgüyle yüz yüze gelir de buna karşın dilini dizginleyebilirdi ki? Kien yine caddeye döndü. Artık karşı tarafa geçmesi için elverişli an gelip çatmıştı. Gel gelelim sessizliğin, suskunluğun sürdüğünü fark edince yine duraksadı şaşkınlıkla. Soru sorulan hala hiçbir şey söylemiyordu. Herhalde bu susuş öfkesinin çok daha şiddetli bir patlamayla açığa vurulacağını gösteren bir belirtiydi. Kien işin artık kavgayla bitmesini beklemeye başlamıştı. Yanıtlamayan sıradan bir kişi ise o zaman Kien kendi kendisine biçtiği niteliği tartışmasız koruyacaktı. Yani bu sokakta gezinen kişilik sahibi tek insan olarak kalacaktı. Seslerin geldiği yöne bakmakla bakmamak arasında bocalamaya başlamıştı artık. Sağ yanında geçiyordu olay. Konuşan hırsından ter ter tepiniyordu.